Ayrım 21.
O halde Resullerin sayısı kaçtır? Kur'an bu soruya cevap vermemektedir. Resuller peş peşe gönderilmişlerdir. Müminun 44. Her ümmete bir Resul gönderilmiştir. Yunus 47, Nahl 36. Bu beyanlar dikkate alınırsa Resullerin sayısı isimleri bilinenlerin birkaç katı, belki birkaç yüz katıdır. Bunca Resulün hepsi kurumsal peygamberlik açısından aynı değere sahiptir. Bu açıdan onlar arasında fark görmek, gerçeği lekelemek ve Allah'ı rencide etmektir. Nisa 150-152. Şu var ki Resuller arasında kişilik değerleri bakımından farklar vardır. Bakara 253. Kur'an'ın evrenselliğinin insanlığı ve insanlık mirasını bir bütün olarak kucakladığının açık delillerinden biri de Resullerin sayısını kendisi tarafından anılanlarla sınırlandırmamasıdır. Buna göre son peygamberden önce yaşamış olmak ve tevhid gerçeğine ters fikirler öne sürmemiş olmak şartıyla her büyük ruh Resul kabul edilebilir. Filan veya falan büyük insanı Resul ilan etmek zorunluluğu yoktur. Fakat imkanı vardır. Böylece Kur'an ölümsüze ve gerçeğe, düşünce ve aksiyonlarıyla hizmet vermiş bütün büyük ruhları Allah elçisi olarak görmeye kapı aralamış, bağnazlık, egoizm ve tabulaştırmaya giden tavırlara onay vermemiştir. Resuller bahsinin ortak noktalarından biri de Hazreti Muhammed'in risaletidir. Hazreti Muhammed kendinden önce gelmiş Resuller gibi bir Resuldür. Ali İmran 144. Görevi kendisine vahyedileni insanlığa ulaştırmaktır. Maide 67. O da diğer Resuller gibi pek çok olumsuz davranışa muhatap olmuştur. Fussilet 43. Resuller kervanının bir halkası olan Hazreti Muhammed'in bu önemli farkı bütün insanlığa ve bütün zamanlara hitap eden bir mesaj getirmiş bulunmasıdır. Bütün Resuller gibi Hazreti Muhammed de insanlık üzerine bir tanık, bir müjdeci ve uyarıcıdır. Bakara 119, İsra 105, Furkan 56, Ahzab 45, Fatır 24, Feth 8. Ancak Hazreti Muhammed kendinden sonraki bütün zamanları kucaklayan bir risaletin sahibidir. SB 28. Kur'an, risalet konusunun omurga noktalarından biri olan baskı ve zora başvurmama ilkesini Hazreti Muhammed bahsinde de tekrarlamaktadır. O da vahyi tebliğ edip sonucu Allah'a bırakmakla emrolunmuştur. İnsanları toptan iman etsinler diye zorlama yetkisi ona da verilmemiştir. Hatta sevdiklerini doğruya ve güzele götürmede bile farklı bir tavır takınması mümkün değildir. Tebliği dinleyip yüz çeviren insanlara karşı zorlayıcı tavırlar takınamaz. Allah ona böyle bir vekillik sıfatı vermemiştir. Bakın Nisa 80, İsra 54, Şura 48, Yunus 99, Kasas 56. Zorlama baskı bir yana Hazreti Muhammed bir sevgi, şefkat, hoşgörü ve sabır modeli hatta kaynağıdır. Bütün bu nitelikler Kur'an'da rahmet kelimesiyle ifade edilir. Ve Hazreti Muhammed bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir Resuldür. Enbiya 107. Bu rahmet elçisinin hizmetine karşılık insanlıktan isteyebileceği tek şey Ehl-i Beytine sevgidir. Şura 23. Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet oluşunun bir uzantısı da onun tüm insanlığı dertleri ve sevinçleriyle kucaklayan bir külli vücut olarak sunulmasıdır. Tevbe suresi 128. ayet bu gerçeğe değinirken şu ifadeye de yer verir. Size dokunan, sizi rahatsız eden her şey o peygamberi de rahatsız eder, üzer. Bu konuda geniş bilgi için bakın Öztürk Son Peygamber. Bütün insanlığı benliğinde toplayan en büyük Resul'e saygı ve sevginin bir insanlık borcu olarak Kur'an tarafından gündeme getirildiğini görüyoruz. Her şeyden önce onu birbirimizi çağırır gibi çağırmamalıyız. Nuh 63. Onu rahatsız edici tavırlara girmemek en önemli noktalardan biridir. Onun eşleri bütün insanlığın anneleridir. Ahzab 53. Onun huzurunda sesimizi en alçak perdede tutmalıyız. Hucurat 3. Onun bulunduğu yerde öne atılmak insanlık yasalarına terstir. Hucurat 1. O, insanlığın madde ve ruh güzellikleri bakımından en seçkin örneği, ölümsüzlüğü isteyenlerin ideal önderleridir. Ahzab 21. Onun bağlıları, tıpkı onun gibi rahmet temsilcileri, ruhamadır. Fakat onlar şartları doğduğunda gerçeği inkar edenlerle çekişirken sert ve zorlu olurlar. Fetih 29. O, eski kutsal metinlerden çıkarılan veya saklı tutulan gerçekleri insanlığa açıklayan bir Resul'dür. Maide 15. Bu yüzden kendinden önceki en büyük Resul olan Hazreti İsa, onun geleceğini adını vererek müjdelemiştir. Saf 6. Resuller bahsinde son olarak iki noktaya daha değinmek istiyoruz. Her Resul, getirdiği mesajı insanlığa mal etmek için bir çekirdek nesil ve toplum oluşturur. Bu, onun içinde yaşadığı toplum ve beraber bulunduğu kitledir. Bu yüzden Kur'an, her Resul'ün içinde yaşadığı toplumun diliyle vahiy alıp mesaj ilettiğine, bunun bir yaratılış kanunu olduğuna dikkat çeker. Prensibi getiren ayet, bu olgunun gerekçesini onlara iyice anlatıp açıklasın diye şeklinde vermektedir. Bakın İbrahim 4. Bundan da anlaşılır ki, nebiler tarafından kullanılmış da olsa, hiçbir dil, kutsal dil veya cennet dili vesaire değildir. Her peygamber, içinden çıktığı toplumun diliyle konuşur. O dille mesaj alır ve yayar. Bu anlamda, insanlığın tüm dilleri aynı şansa sahiptir denebilir. Çünkü her topluma bir gök elçisi gelmiştir. Buna bağlı olarak, Resullerin yetişip görev yaptıkları toplum da, hiçbir kutsallık ve farklılık taşımaz. Önemli olan mesaja gönül verip sahip çıkmadır. Burada dikkat çekilecek noktalardan biri de peygamberin görev yaptığı toplumun standart ve gelenekleriyle vahyin verilerinin birbirine karıştırılmamasıdır. Peygamberin görev yaptığı toplumun standartları vahyin onayını alan kısımlarıyla evrensel ve bağlayıcı olur. Bunun dışında kalanların hiçbir bağlayıcılığı söz konusu değildir. Tam aksine, yukarıda da gördüğümüz gibi, nübüvvet kurumu, gelenekleri yıkıp, evrensel hayat standartlarını getirmekle seçkinleşen bir kurumdur. Resullerin karakteristiklerinden birinin de, gelenekleri yıkıp, tabuları sökmek olduğunu Kur'an bize açıkça bildiriyor. O halde bir peygamberin mesajı ve yarattığı yeni cihanın nitelikleri, o peygamberin getirdiği vahiy ile çerçevelidir. Yaşadığı zaman ve çevrenin özellikleri, örfleriyle değil. Kur'an bu noktaya parmak basarken şöyle diyor. Resulün size getirdiği şeyleri alın, sizi yasakladığı şeylere son verin. Haş 7. Resulün getirdiği şey vahyin verileridir. Resul bu verileri içinde bulunduğu zamanın, hitap ettiği insanların özelliklerini dikkate alarak uygulamaya koyar. Ancak zaman üstü olan, Allah'ın dinine mal edilecek olan, uygulama değil, vahyin beyanlarıdır. Bundan da anlaşılır ki, Allah'ın tekelinde olan din, bakın din mede ile, onun zaman içindeki uygulaması olan diyaneti birbirine katmamak gerekir. Din, zaman üstüdür, diyanet değildir. Bizzat Resul'ün bile, dine mal edilecek beyan ve davranışları, vahyin beyanlarıyla çerçevelidir. Resul'ün uygulamasının tamamı da zaman üstü değildir, olamaz. Aksi halde din koyucusu olarak iki kuvvet kabul etmek gerekir ki Kur'an buna asla müsaade etmez. Sonuç olarak Resullerin ve bu arada son Resul'ün sünneti de bütünüyle zaman üstü değildir. Sünnetin zaman üstü bağlayıcı olanları böyle olmayanlara nispetle çok azdır. Bu konuda bakın sünnet mede. İkinci ve son noktada şudur. İstisnasız tüm Resullerin aldıkları vahiylere, karanlık kutbun temsilcisi şeytan burnunu sokmuştur. Ancak peygamberler, Allah'ın denetim ve gözetiminde görev yaptıkları için, yaratıcı, nebilerin vahiylerinde vücuda getirilen şeytan bozmalarını anında düzeltir ve insanlığa ulaşan mesajın berrak ve katıksız oluşunu sağlar. Bakın Hac 52. Resullerle ilgili açıklamamızı Kur'an'ın insan sorumluluğu açısından ürpertici şu ayetini vererek noktalayalım. Kendilerine Resul gönderilenlere mutlaka hesap soracağız. Gönderilen Resullere de mutlaka hesap soracağız. Araf 6. Riba, haksız artış. Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde geçen riba, kelime anlamıyla kapitale yapılan ilavedir. Kur'an terminolojisinde riba, ragıbın hayranlık verici tespitiyle makul olmayan artıştır. Din dilinde bu, karşılıksız artış diye ifade edilir. Kur'an'ın elde edilecek bütün değerlerin emek ve gayret karşılığı olmasını esas aldığını unutmazsak, riba ile elde edilen artışın, emek ve gayret karşılığı olmayan artış şeklinde tanımlanması gerekir. Ve bu tespit bizi, Kur'an adına şunu söylemek zorunda bırakır. Geleneksel yaklaşımların faiz diye tercüme ettikleri riba esasında sadece bir boyutu faiz olan çok daha genel ve farklı bir kavramdır. Başka bir deyimle riba kelimesinin herhangi bir dile tek sözcükle çevrilmesi mümkün değildir. En doğrusu ribayı emek ve gayret karşılığı olmayan her türlü artış diye anlatmaktır. Kur'an, Allah ribayı silip yok eder, bağışları ise artırır. Bakara 276 diyerek ribanın insanoğlunun egoizmini ve doymazlığını tatmin için giriştiği her türlü haksız kazanç anlamında geniş bir çerçevesi olduğuna dikkat çekmiştir. Bu kısa açıklama bile ribayı herhangi bir ekonomik sistemdeki faiz karşılığı kullanmak ve Kur'ansal kavramı o çerçevede dondurmak konusunda dikkatli davranmak gerektiğini anlamak için yeterlidir. Her hal ve şartta faizin Kur'an'daki riba ile eşitlenmesi aldatıcı olabileceği gibi adına faiz denmeyen muhtelif vurgunların, haksız kazançların Kur'an'ın riba çerçevesi dışında olduğunu söylemek de yanıltıcıdır. Nitekim günümüz dünyasında adına faizsiz banka denen bir dizi kuruluşun ribacılıkla suçladıkları diğer bir dizi kuruluşun kazanç, yol ve metotlarını aynen izlemelerine rağmen elde ettikleri gelirleri ribaya bulaşmamış kazanç ilan ettiklerini görebilmekteyiz. Oysa ki bu kuruluşların yaptıkları, mahiyeti aynı bir kazancın adını değiştirerek bir hile-i şer'iye ile işin içinden çıkmaktan başka bir şey değildir. O halde hangi tür faiz Kur'an'daki ribanın karşılığı olabilir? Şu bir gerçek ki bu sorunun cevabı Müslüman araştırıcılar tarafından henüz kesin olarak verilebilmiş değildir. Esasen riba yasağını getiren ayet Kur'an'ın son ayetlerinden biridir ve Hazreti Peygamber bu ayetin getirdiği yasağı Hazreti Ömer'in de belirttiği gibi doyurucu örneklerle net bir biçimde ortaya koyamadan bu alemden ayrılmıştır. Bize düşen emek ve gayret karşılığı olmayan tüm kazançların riba kavramı içine girdiği yolundaki temel Kur'ansal perspektifi iyi korumaktır. İkinci olarak şu hususu da göz önünde tutmak gerekir. Riba kavramı içine girecek bir faizin, reel değerler üzerindeki artışlarda söz konusu olacağı, nominal değerlerdeki fazlalaştırmaların riba yasağının dinsel ve mantıksal gerekçesiyle uyuşmayacağı bilinmelidir. Hazreti Peygamber, ödünç verilen şeylerin aynı ile iadeleri sırasında yapılacak ilavelerin riba olduğunu belirtmiştir. Örneğin, bir ölçek arpanın yerine bir buçuk ölçek, bir altının yerine iki altın almak ribadır. Banknotlar ise reel değerleri olmadığından mesela 100 lira karşılığında 110 lira almanın riba kavramı içine girip girmeyeceği tartışılacaktır. Çünkü banknot sadece üzerine konan nominal değerle bir anlam ifade etmektedir. Nominal değerdeki artışı riba yasağının içine kayıtsız şartsız sokmak, riba sömürüsünden kurtarılmak istenen insanları farkında olmadan bir başka haksız kazancın malzemesi durumuna getirmek olabilir. O halde bütünüyle nominal değerler üzerinden işleyen banka faizlerinin ve banka faizciliğinin Kur'an'daki riba kavramı içine girdiğini söylemek her zaman isabetli olmayacaktır. Kısacası riba henüz sıcak tartışmaların çerçevesi üstüne çıkıp kesin tanımlar kazanmış bir kavram olmuş değildir. Riba ile ilgili ayetlerde dikkati çeken noktalardan biri de bu illete en çok Yahudilerin tutulduğu ve ribanın bu kavmin zulüm araçlarından biri olduğu yolundaki tespittir. Bakın Nisa 161. Riba yasağını günümüz dalgalı kur sistemini de göz önünde tutarak bir değerlendirme yapan müfessir bilgin Profesör Doktor Süleyman Ateş'in verdiği bilgilerden özetleyelim. Riba iki kısma ayrılır. 1. Nesiye ribası, 2. Fadl ribası. Nesiye ribası, nesiye bir şeyi bir süreye ertelemek, veresiye vermek demektir. Bir malı kendi cinsinden bir mal ile bedelini bir süre sonra almak üzere değiştirmekten doğan fazlalık nesiye ribasıdır. Mesela kışın birine bir ölçek buğday verip yazın onun yerine iki ölçek buğday almak gibi. Buradaki fazlalık bedelin veresiye olmasından doğmuştur. bu fazlalığı veren kimse tamamen karşılıksız vermiştir. Bunun karşılığı yoktur. 2. Fadl ribası. Aynı cins ve miktardaki malların peşin olarak birbiriyle değiştirilmesinden alınan fazlalıktır. Bir ölçek buğdayı peşin olarak 1,5 ölçek buğday ile değiştirmek, 10 gram altını peşin olarak 11 gram altınla değiştirmek, 1 batman balı 2 batman balla değiştirmek gibi. Ayet nazil olduğu zaman Araplar arasında nesiye ribası yaygındı, başkasını bilmezlerdi. Birine bir süre için borç verirler, süre dolunca borcunu öde veya artır derlerdi. Borçlu borcunu ödeyemezse artırırlardı. Bu artış sayıda olduğu gibi nitelikte de olurdu. Mesela verilen bir deve zamanında ödenmezse iki deveye çıkarılırdı. Yahut bir yaşındaki deve zamanında ödenmezse süre artırılınca yerine iki yaşında bir deve alınırdı. Ayrıca belli bir vade ile borç verirler, her ay bir miktar fazlalık aldıktan sonra süre sonunda esas borcun kendisini tahsil ederlerdi. Şayet borçlu süresi içinde borcunu ödeyemezse süreyi uzatır, faizi de artırırlardı. Böylece vade yenilendikçe borcun miktarı artar, faiz %100'ü geçer, ana paranın birkaç mislini bulurdu. Ana paraya resul mal, fazlasına da riba derlerdi. Faizin kat kat büyümesinden ötürü bazen borçlu bütün malını kaybetme durumuna düşerdi. Vade yenilendikçe eklenen riba yalnız kapital üzerinden hesaplandığı gibi bazen biriken faizler de hesaba katılarak fazlalık yekun üzerinden tahakkuk ettirilirdi. Bu işlem bugün basit ve bileşik faiz dediğimiz sistemden başka bir şey değildir. Nesiye ribası denen faizle borç verme, Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve Müslümanların icmai ile kesin olarak haramdır. Birkaç hadis, aynı cinsten iki mal arasında kalite farkı da olsa bunların birbiriyle değiştirilmesinde fazlalığın riba olduğunu söylüyor. Fakat Abdullah İbn Abbas peşin olunca aynı cinsten iki malın mübadelesinde fazlalığın riba olmayacağı kanaatindedir. Ona göre riba ancak veresiye değiştirmelerde olur. Ebu Salih şöyle diyor. Ebu Said el-Hudri'nin dinar dinarla, dirhem dirhemle ancak misli misline değiştirilebilir. Fazla alan veya veren riba yapar dediğini işittim. Kendisine İbn Abbas'ın aksi kanaatte olduğunu söyledim. Bana dedi ki, İbn Abbas'ı gördüm. Bu söylediğini Allah'ın Resulünden mi işittin yoksa Allah'ın kitabında mı gördün dedim. Allah'ın Resulünden işitmedim. Allah'ın kitabında da görmedim. Ancak bana Üsame İbn Zeyd, Hazreti Peygamber'in riba ancak nesiededir, vade ile verilen şeylerdedir buyurduğunu söyledi, dedi. Darimi'nin rivayetine göre de Usame İbn Zeyd, İbn Abbas'a Hazreti Peygamber'in riba ancak borçtadır dediğini anlatmıştır. Bir şeyi kendi cinsiyle değiştirmek yaygın bir işlem değildir. Ancak birinde ötekine göre kalite farkı veya daha fazla yarar bulunduğu takdirde değiştirme işlemi yapılır ki, o zaman da İbni Abbas'ın daha isabetli bir görüş benimsediği anlaşılır. Kur'an'ın gayesi faizle borç vermenin tefeciliğin önüne geçmektir. Kalite farkından dolayı aynı cinsten şeylerin değiştirilmesinde fazlalık olması tabiidir. Mesela 10 gram külçe altınla 10 gram işlenmiş yüzük aynı cins ve miktardadır ama bunların değerleri aynı değildir. İşlenmiş yüzükte kuyumcunun emeği vardır. Günümüzdeki dalgalı para sistemlerinde ribanın durumu. Hadiste beyan edildiği üzere cins ve miktarı aynı olan şeyleri değiştirmede fazlalık ribadır. Altın, gümüş ve hadiste gösterilen öteki maddeler değerini koruyan şeylerdir. Faraza 10 yıl önce 1 gram altın ne kadar iş görürse bugün de o kadar iş görür. Gerçi o zaman altının gramı düşüktü ama karşılığı olan para kıymetliydi. 10 yıl önce fiyatı 15 lira olan 1 gram altının alış gücü neyse bugün fiyatı 2000 lira olan 1 gram altının alış gücü de odur. Bundan dolayı altın veya gümüş yahut bunlardan yapılmış borç para vermiş olan kimse bir süre sonra yine ancak verdiğinin mislini alabilir. Bundan fazlasını alması haramdır. Fakat bugün uygulanan dalgalı para sistemlerinde Para yıldan yıla, hatta aydan aya değer kaybına uğramaktadır. Bir yıl önceki 100 lirayla bir yıl sonraki 100 liranın alış gücü aynı değildir. Bu paralar mutlaka satın alma gücünden %5, %50, %60 oranında değer kaybına uğramaktadır. Binaenaleyh bu paraları borç verenin, verdiği borcun borç verdiği andaki değerini karşılayacak oranda bir fazlalık alması haram olmasa gerektir. Çünkü bunlar altın ve gümüş olmadığı için hadiste zikredilen altı şeyin hükmüne girip girmedikleri hususunda ne de olsa bir şüphe vardır. Ödünç veren böyle bir fazlalık almazsa zarara uğramış olur. Faraza bir yıl önce 1000 lira borç veren adam bir yıl sonra yine 1000 lira alırsa paranın yılda %10 veya daha fazla değer kaybına uğradığını düşünürsek en az 100 lira zarar etmiş olur. Çünkü 1000 lira bir yıl sonra 900 lira değerine düşmüştür. O halde bu adamı ziyana sokmamak için paranın yılda uğradığı değer kaybını vermek lazımdır. Bu bir fazlalık değil, adamın kendi parasıdır. İslam kimsenin zarara uğramasını istemez. Evet, altın ve gümüş yahut hadiste sayılan maddelerin ödünç verilmesinde fazlalık haramdır, faizdir. Fakat değer kaybına uğrayan paraların ödünç verilmesinde paranın değer kaybı kadar bir fazlalık haram faiz hükmüne girmez. Yahut borcun altın veya gümüş gibi değerini koruyan maddeler üzerinden verilip alınması uygun olur. Mesela borç olarak altın verilir ve alınan altın aynen ödenir. Böylece borç veren de zarardan korunmuş olur. Faizi yasaklayan ayet geldiği zaman Araplar arasında uygulanan %100'ü geçen ribaları da göz önünde tutarsak Kur'an'ın gayesi daha iyi anlaşılır. Kur'an bu tür ribalardan tahsil edilmemiş olanların artık bırakılmasını emretmiştir. Fertlere, özellikle fakir kimselere verilen borçlardan bu değer kaybını dahi almak doğru değildir. Çünkü Kur'an, müteakip ayette, eli darda olanın borcunun ertelenmesini veya tamamen tasadduk edilmesini emretmektedir. Kur'an'ın gayesi, oturduğu yerde fakirlere borç verip yüksek faizler almak suretiyle onların sırtından zengin olmayı önlemektir. Fukaranın cebinden bedelsiz çıkan bu paralar onun gözyaşıdır. Alan iflah etmez. Hasılı, fertlere verilen borçtan faiz almak haramdır. Taksitle satış. İkinci hususta taksitle satış meselesidir. Bunun da faiz olup olmadığı çok sorulur. Peşin olarak 100 liraya satılacak bir mal, veresiye 110 liraya satılabilir. Bu fazlalık haram değildir. İmam Fahri Razi'nin tefsirinde aynen şu cümle mevcuttur. Şimdi 10 lira değerinde olan bir kumaşı, bir ay vade ile 11 liraya satmak caizdir. Satıştaki peşin veresiye farkına gelince, eğer alınan verilen iki bedel aynı cinsten değil iseler, bunlar bir akitte birbirleriyle karşılaştırıldıkları, birbiriyle ölçüldükleri zaman aralarında fazlalık farkına imkan yoktur. Fazlalık bunları bir akitte değiştirmede değil, akdin dışında kalan üçüncü bir ölçüyle sabit olur. Bundan dolayı yalnız bir satış akdi hiçbir zaman kazanç ifade etmez. Satışta kazanç bir şey üzerine birkaç akdin yapılması sonucudur. Tüccar böyle çeşitli akitlerle uğraşan kimsedir. Mesela 50 lira şu anda ve şu akitte 1 kilo buğdaya tam karşılık olabildiği gibi başka bir gün ve başka bir akitte 10 kilo veya yarım kilo buğdaya da karşılık olabilir. Ve lira ile buğday arasında cinslerinin ve yararlarının farklılığından dolayı iki taraf her zaman için hakiki bir mübadele yapabilir. Hiçbiri bir kayba uğramaz. Bu akit taraflardan birine bir kar temin ederse, o kar yalnız bu akitten değil, bununla daha önce yapılmış olan bir akdin karşılaştırılmasından meydana gelmiştir. 10 kilo unu 500 liraya satan da bunu 400 liraya almış olabilir. İşte kar iki akdin karşılaştırılmasından anlaşılır. Ticari işlemlerde kar ve zarar hep böyledir. Bu akitlerin yalnız kendileri düşünüldüğü zaman ne kar ne de zarar olmaz. Binaenaleyh bir şeyi peşin ayrı, veresiye ayrı bir fiyatla satmak faiz değildir. Faiz, cins ve miktarları aynı olan şeyleri değiştirme de olur. Un veya kumaş ile parayı değiştirmek ne suretle olursa olsun bir satıştır. Ama un unla gerek peşin ve gerek veresiye değiştirildiğinde fazlalık ribadır. Taksitle satışlardaki fazlalığı riba kabul etmek doğru değildir. Bakın Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri 1 Taksim 478-484. Rics, pislik. Kur'an'da 10 yerde geçen bu kelime pis şey, pis koku anlamındadır. Rics adam, rics kişiler şeklinde sıfat olarak da kullanılır. Ragıp el-İsfahani, ricsin 4 türlü olabileceğini söylüyor. 1- Yaratılıştan, 2- Akıl yönünden, 3- Din yönünden, 4- Bunların hepsi yönünden. Mesela ölü hayvanın eti bu son cümledendir. Ragıba göre din yönünden rics, şarap ve kumardır. Bazılarına göre bunlar akıl yönünden de ricstir. İnkarcılar da rics olarak anılmışlardır. Çünkü şirk, pisliklerin en çirkini, en berbadıdır. Rics bir pisliktir ki bulaşanı da rics haline getirir. İnkarın her türü, inkara vasıta ve alet olan her şey rics haline gelir. Mesela putlar birer ricstir. Hac 30. Putlara ve putçuluğa bulaşan müşrikler de ricstir. Tevbe 95. Ricz, şeytanın ürettiği bir pisliktir. Maide 90 uyuşturucuyu, putları, kumarı, fal oklarını şeytanın ürettiklerinden birer ricz olarak gösteriyor. İmansızlık ve akılsızlık, yani akla ters düşmek, Allah tarafından ricze batırılmaktır. En'am 125, Araf 71, Yunus 100. Ricz, madde dünyasında tiksinti ve rahatsızlık sebebi olan şeylerdir. Ölü eti, kan, domuz eti birer ricstir. Ricz, insanın bedenini sardığı gibi gönül dünyasına da musallat olur. Bu demektir ki, ricsin maddi olanı yanında manevi olanı da vardır. Bunların biri ötekini sürekli azdırır, büyütür. Manevi ricsin en berbadı, kalbe musallat olandır ki, kalp marazının ardından gelir. Bakın kalp mede. Tevbe 125. ayet, kalplerinde maraz olanların rics üstüne ricse maruz kalacaklarını söylüyor. Ricse bulanmak, kafir olarak ölmekle sonuçlanır. Allah'ın ricsten özellikle uzak tuttuğu topluluk, Hazreti Peygamber'in ehli beytidir. Ahzab 33. Ricz, iç pislik, sıkıntı, kaos, bunalım. Daha çok dış pislik ve çirkinlik olan ricsten sonundaki tek harfle ayrılan ricz de bir pislik ve çirkinliktir. Ancak ricsin insan elinin ürettiği pislik, yani günah olmasına karşın ricz, insanın ürettiği kötülüğe göklerin verdiği bir tür azaptır. Nitekim büyük ragıp riczi ıstırap diye tanıtmaktadır. Ve Kur'an azabın bir türünü korkunç bir riczden bir parça olarak tanıtıyor. Sebe 5, Câsiye 11. Ricz yerden insan eliyle yükseltilen karanlık, ricz de gökten Allah'ın eliyle buna bir kahır cevabıdır. Kur'an göklerin bu cevabını dengesizlik ve zulümler yüzünden gelen sıkıntılar olarak gösteriyor. Bakara 59, Araf 162, Ankebut 34. Gökler müstahak olana ricz gönderdiği gibi korunmaya layık olanı da şeytanın riczinden uzak tutar, arıtır. Enfal 11. Riya. Riya görmek anlamındaki rüyet kökünden türeyen bir kelime olup insanın görsünler diye bir davranış içine girmesidir. İbn Manzur'un da işaret ettiği gibi riyada fiil niyetle uygunluk arz etmez. Bu uygunsuzluk ya tamamen yahut da kısmen olur. Kur'an riyayı iki yüzlülükten ibaret olan münafıklıkla irtibatlandırır. Münafıkların belirgin alametlerinden biri de riyakarlıktır. Nisa 142. O halde icra edilen fiil ve davranışın insanın öz niyetine kısmen veya tamamen ters olması, bir başka deyimle insanın kısmen veya tamamen niyetinin aksine iş yapması ve bundan bir sonuç beklemesi riyadır. İnsan ikrah, zorlama, baskı altında da niyetinin aksine iş yapar. Riya ile ikrah sonucu icra edilen fiili birbirinden ayıran, Birincide failin niyeti olmadığı halde sergilediği fiilden bir şeyler beklemesidir. Riyada Allah'ın görmesi için sergilenen fiil, kul görsün diye sergilenir ve Allah'tan beklendiği söylenen sonuç kuldan beklenir. Bu demektir ki riyada iki başlı bir yalan saklıdır. Riyakar Allah için sergilediğini söylediği fiili kullar için sergileyerek bir yalan, Allah'tan beklediğini iddia ettiği karşılığı kullardan bekleyerek bir başka yalan içine girmiş durumdadır. Bu tam bir kişilik çöküntüsü ve ruhsal iflastır. Riya Kur'an'da isim ve fiil halinde 5 yerde geçer. Sayı fazla değildir. Kur'an riyaya öylesine ağır ve şiddetli bir negatif mana yüklemiştir ki, riyakar otomatik olarak din dışı ilan edilebilmektedir. Bu mana şiddeti tekrara lüzum bırakmaz. Ancak münafıklığın bütün negativitelerinin aynı anda riya içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız. Riya, Maun suresinin açık beyanına göre örtülü bir din inkarı yani dinsizliktir. Ve en kötü dinsizliktir. Çünkü sinsi ve kahpe bir tahripçidir. İnkarın en kuduz şubesi münafıklık, münafıklığın en zehirli yanı riyadır. Bu yüzden riya, son peygamber tarafından gizli şirk olarak adlandırılmıştır. Bakın şirk mede. Allah'a giden yola en amansız pusuyu kuran ve dini içinden yıkarak insanlığı kaosa ve onursuzluğa mahkum eden bir numaralı illet riyakarlıktır. Bütün erdirici ve yaratıcı atılımların belini kıran ve insanoğlunu hiçliğe esir ederek ömür sermayesini boşa harcatan kahredici bir beladır riyakarlık. Bu belaya çarpılmış birey ve toplum kalıcı, huzur ve mutluluk getirici hiçbir değer üretemiyor. Çünkü riya güzeli ve iyiyi öldürmekle kalmaz, güzele ve iyiye yönelik ümitleri de mahveder. İnsanı kendisi olmaktan çıkaran ve Allah karşısında bir nefret unsuru haline getiren zifiri bir karanlıktır riya. Bu karanlığın katranlı galerisine adım atanlar yokluğa ve tükenişe teslim olmuşlardır. Kur'an'ın ve hadislerin tetkiki bizi şu sonuca götürüyor. Riyakarlıkla icra edilen en ideal ibadetlerden, samimiyet içinde işlenen en büyük günahlar bile yeğdir. Çünkü birinci halde ibadetin karşılığı olmadığı gibi ümit ve bekleyiş de silinir. İkinci halde ise ümit ve bekleyiş vardır. Çünkü eksiğini, günahını bilen kul, Allah önünde boyun büker ki en emin kurtuluş yolu budur. Rahatlıkla diyebiliriz ki Allah'a kulluk ve sonsuz kurtuluş konusunda her şeyi yaptım iddiasından hiçbir şey yapamadım itirafı üstündür. Çünkü ikincide riya söz konusu değildir. Bu yüzdendir ki büyük gönül sultanları Allah karşısında ibadetleri değil, boyun büktüren, kulluğun şuuruna erdiren eksikliği tercih etmişlerdir. Tasavvuftaki melamet sırrı budur. Tamlık kapısından Allah'a gitmek hemen hemen hayal ve muhaldir. İnsana yakışan eksik ve eziklik kapısından Hakk'a sığınmaktır. Çünkü bu ikinci kapı gizli şirk olan riyaya asla geçit vermez. Ve gizli şirkin giremediği bir gönül sonsuz kurtuluşa namzettir. Hazreti Peygamber riya konusunu örneklendirmede namazı seçmektedir. Neden? Bilindiği gibi namaz Müslümanın hayatında en sık ve yoğun biçimde yer alan bir ibadettir. Böyle olunca vitrinlenme ihtiyacı duyan riyakar ruhun en verimli istismar metağı namazdır. Ve riyaya yakasını kaptırmış kitlelerin din adına durmadan mabet duvarı dikmelerinin sırrı da budur. Bu insanlar hep cami yaparlar ama o camilerin insan yaptığını göremezsiniz. Ne ilginçtir ki Allah elçisi mabet süslemeyi ümmetler için çöküş alameti gösteriyor. Bunun esprisi işte şurada izaha çalıştığımız keyfiyette yatıyor. Hazreti Peygamber'in namazı, riyaya alet edilmeye en müsait ibadet olarak gösteren yaklaşımları epeycedir. İki örnek için bakın İm.Züht 26-29. Kur'an da riya konusunu örneklendirirken namazı kullanıyor. Hem de bir sure ile. Maun suresi. Bu sure, dini yalan sayanı gördün mü sorusuyla başlıyor ki, riyakarların dışta davranışları ne olursa olsun, özde inkarcı olduklarına Kur'an üslubuyla bir delil sunmaktır. Sure şu ayetlerden oluşur. Dini yalan sayanı gördün mü? Yetimi itip kakan odur. Yoksula yedirmeyi teşvik etmez o. Cehennem, kayıp ve hüsran o namaz kılanlara olsun ki namazlarından habersizdirler. Riyakarlık ederler onlar. Ve onlar zayıf ve güçsüzlere sunulacak nimetlere, zekata engel olurlar. Kur'an, kıyamet günü yardım ve af dileyecek olan müşriklere, Allah'a ortak tanıdıklarınızı çağırın diye cevap verileceğini söylüyor. Bu, gizli şirk riyaya bulaşanlar içinde aynıdır. İbn-i Mace'nin Zühd bahsinde 26 numarada kaydettiği bir hadis şöyledir. O, kendisinde kuşku bulunmayan mahşer gününde Allah ilkleri ve sonları bir araya topladığında bir duyurucu şöyle haykıracaktır. İcra ettiği herhangi bir amelde Allah dışında bir varlığın rızasını gözetmiş bulunanlar, ücretlerini o gösteriş yaptıklarından istesinler, Allah'tan değil. Riyanın en çok işlediği alanlardan birincisi namazdır. Namazın bütün sırrı reklam aracı yapılmamasında yatıyor. Farzlar dışındaki tüm namazların cami dışında kılınmasının sünnet oluşu ve gece namazının üstünlüğü de bunu gösterir. Hazreti Peygamber diyor ki, kulu Allah'a yaklaştırmada gizli yapılan secdeden daha üstün hiçbir şey yoktur. İbn-i Mübarek 50. Sahabilerden Ebu Umame, mescitte secde edip ağlayan birini gördüğünde ona şu dersi vermiştir. Eğer bunu halkın içinde değil de evinde yapmış olsaydın seni takdir ederdim. İbn-i Mübarek 50. Diğer belirgin riya alanları, infak ve sadaka, mal ve para dağıtmak, yardım etmek, mücahitlik, kahramanlık, savaşçılık olarak gösteriliyor. Bakın Bakara 264, Nisa 38, Enfal 47. Salat, namaz, dua. Kur'an bütün varlık ve oluşu bir dua faaliyeti olarak değerlendirmektedir. Bu faaliyetin Kur'an terminolojisinde çeşitli adları vardır. Bunlardan biri de salat olup Türk ve Fars dillerinde karşılığı namazdır. Salat kelime anlamıyla dua demektir. Salat ayrıca af dilemek, istiğfar, rahmet, övgü, yüceltmek ve tebrik etmek gibi anlamlar da taşıyor. Bu kelimenin İbranice'deki saluta, ibadethane kelimesiyle ilgisi açıktır. Kur'an bu salutayı kıraat farklarıyla salavat ve sulut şeklinde çoğul olarak ibadethaneler anlamında kullanıyor. Bakın Hac 40. Pratik Kur'ansal manasıyla salat, evrensel dua faaliyetinin İslam toplumunda fertlere bir görev olarak yüklenen kısmını dile getirmektedir. Bu anlamda salat, temel kaynak Kur'an tarafından emredilmiş, şekli ve boyutları ise vahyin tebliğcisi ve ilk yorumcusu Hazreti Peygamber tarafından uygulamalı bir biçimde gösterilmiştir.